Ayrım 16, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 197. Andrew Rubenoff bilgi vermek için Bell ile tekrar buluştuğunda Irina Viores'ten çok etkilendiğini anlattı. Şaşırdım dedi Bell, bu kadar çabuk büyük bir kuruluşun başına getirilmesinde bir bit yeniği var sanmıştım. Kadın sinema işinden çok iyi anlıyor ve sadece film çekmekten değil, dağıtım ve gösterim işinden de ki bunlar para kazanmak için hayati konulardır. Bir o kadar da önemli olan şey, her bir değişiklikte birkaç yeni şey ortaya koymaktan daha fazlasının yapılması gerektiğini anlıyor olması. Müşteriler artık bir iki yeni özellikle eskilerin cilalanıp gösterilmesini kabul etmeyecekler. Sinema salonlarının sahipleri bütün programın yeni olduğunu ilan edebilmeliler. Eğer gösterimi yepyeni hale getirirseniz dolu salonlara oynatırsınız dedi bana. Anladığım kadarıyla sana iyi satış yapmış. Ona Indiana'da bir dizi sinema salonu olan bir adamdan bahsettim. Bu iyi bir giriş olmuş dedi Bell adamın zekasına duyduğu hayranlıkla. Aslında dedi Rubenoff alçak gönüllü bir gülüşle, Detroit, Toledo, Battle Creek ve Indianapolis'te salonlarım var. O halde Irina senin sınavını geçer mi? Bu iş dalında herkesin film çekebileceğini söyleyen palavracılar var. Bu doğru değildir. Bunu Bay Thomas Edison'da ağır bir bedel ödeyerek öğrenmeye başlıyor. Aynı şekilde film dağıtım işini de herkes yapamaz. Mademoiselle Viorez işini iyi biliyor. En önemlisi de bu işin geleceğini biliyor. Ona aşık falan olmadın değil mi Andy amca? Bu benim yapımda var dedi Rubenoff gizemli bir ifadeyle. Güzel kadınlara arzu duymadan onlara hayran olabiliyorum. Irina sinema işinin geleceği hakkında o kadar çok şeyi nasıl öğrenmiş? Rusya'dayken tek makaralık filmler yapmış. Tıpkı Mario'nun o iğrenç White Way'e dünya haberlerini yapmadığı zamanlarda çektiği filmler gibi. Peki ama nasıl oluyor da bir Rus yönetmen dağıtım ve gösterim hakkında onca şeyi bilebiliyor? Rubenoff gülümsedi. Tam babanın oğlusun Isaac. Hep işin özüne inersin. Rubenoff birden ciddileşince Bell, onun bu ülkeye bir göçmen olarak geldiğinden beri muazzam bir servetin sahibi olduğunu ve şimdi de bunu giderek katladığını hatırladı. Bence Irina Viorez dağıtım ve gösterim hakkında bildiklerini, yapımcılığı ve pazarlamayı en küçük noktasına kadar kontrol eden modern bir şirket yöneticisini dinleyerek öğrenmiştir. Örneğin kimi? Modern dikey bütünleşmenin büyük bir kısmını Andrew Carnegie icat etmiştir. O yaşlı hayırseverin dizi dibinde oturmadığını düşünecek olursak başka kim olabilir? Almanlar olabilir mi? Almanlar mı? Alman dikey bütünleşmesi kitabını Krupp yazmıştır. Ya Krieg Rüstungswerk? Krupp kadar büyük olmasa da Krieg şirketinin Kaiser çevresiyle daha yakın bağları var. Fakat bu hanım fikirlerini nereden edindiyse sinema işinin geleceğini çok iyi biliyor ve bunun aktörleri kiralamaktan, biten filmi salonda göstermeye kadar her yönünün kontrol edenlere ait olacağını biliyor. Ancak o zaman filmi görebileceğimiz bir yeri ve kendi yerimizde bir filmi görmeyi garanti edebiliriz. Galiba sen de dikey bütünleşme üzerinde çalışıyorsun Andy amca. Doğru ama sakın bunu etrafta söyleme. Bu kadının arkasında kimler olduğunu araştıracak mısın?
Şimdiden araştırmaya başladım dedi Rubenoff.
Bell, Clyde Lynch'in yoğun bir şekilde çalıştığı Imperial binası laboratuvarına uğradığında burası bir kilise kadar sessiz diye bildirdiler Van Dorn koruma hizmetleri dedektifleri. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar çalışıyor. Bazen gece yarısına kadar sürdüğü bile oluyor. Bu adam kadar çalışkan kimse görmedim. Buraya gelip giden oluyor mu?
Hayır, sadece o ve biz ve Clyde'ın yardımcıları. Onları da iyice araştırdığımızı biliyorsunuz.
Eve giderken peşine düşen oldu mu?
Hayır Bay Bell, içeriye gelen de olmadı. Ayrıca evi gözleyen adamlarımız da şu ana kadar sorun çıkarabilecek kimse görmediler. Sizce artık pes edip işin ucunu bırakmışlar mıdır?
Hiç sanmam dedi Bell. Hep tetikli olun ve unutmayın ki bir adamı korumanın en zor yanı saldırının gece veya gündüz her an gelebilecek olmasıdır.
Bell bu durumu düşünmeden edemiyordu. Craig artık vazgeçmiş olabilir miydi? Yoksa Clyde Lynch'in bir laboratuvarda olduğunu ve makineyi bitirmeden hiçbir yere gitmeyeceğini düşünerek bekliyorlar mıydı? Zaten Clyde onların da istediği bir yerde değil miydi? 28. Kısım. Joseph Van Dorn hiç beklenmedik bir anda geldi. Her ne kadar Van Dorn açılış konuşmasına alışılmadık bir şekilde ılımlı ve biraz da imalı yaptıysa da Isaac Bell onun yüzüne bakınca kendisinin doğru rotada seyrettiğinden kuşkulu olduğunu anladı. Daggett, Staples ve Hitchcock'taki dostlarımız kötü şöhretli bazı kişilerin onlarla ilgili sorular sormalarından huzursuz olmuşlar. Ne bakımdan kötü şöhretli kişiler? Bir Kürt taciri ve eldiven ticareti yapan kuzeni şirkete gelip bir yapım şirketi kurmak için borç para istemişler. Senin oynadığın bu oyun sayesinde film piyasasındaki herkes Daggett'in kredi verecek kadar çok parası olduğunu sanıyormuş. Bu kişilerin peşimizdeki Krieg ajanları olmadığına emin misiniz? Araştırdım tabii ama bana yasal kişiler gibi geldi. Yasal ve kötü şöhretli mi diye sordu Bell gülerek. Ben de aynen öyle söyledim. Bir kürk ve eldiven taciri. Clyde'ın çalışması nasıl gidiyor? Gelişme kaydediyor. Sesi doğrudan filmin üstüne kaydetme projesi onu çok heyecanlandırdı. Umarım daha hızlı geliştirir. Bir adamı gece gündüz korumak çok pahalıya mal oluyor. Alman büyükelçisiyle görüşmeniz nasıl geçti? Karşılıklı dans figürleri yaptık. Ben sadece Alman subayların konsolosluk ataşeleri olarak görev yapmalarını merak ediyor gibi yaptım. O da benim bu merakımı merak etmemiş gibi yaptı. Kulüpten çıkarken edindiğim izlenim, büyükelçinin konsolosları veya Alman ordusunun neler yaptığı hakkında hiçbir fikri olmadığıydı. Bunu bilmek istediğini de sanmıyorum. Yani başka bir deyişle bütün kirli işleri konsoloslar yapıyor. Sana Washington'da dediğim gibi... O halde büyükelçiden yeni bir şey öğrenemedik. Van Dorn iç geçirdi. Bak Isaac, Krieg ve şirketinin havlu atmış olması mümkün mü? Hayır, sadece doğru zamanı bekliyorlar. Yani, Clyde'ın makineyi bitirmesine. Bu yıllar sürebilir diye patladı Van Dorn. Birkaç yıl, Clyde aynen böyle söylemişti.
Onların bu kadar uzun bekleyeceklerini sanmam. Şimdilik Clyde makine üstünde çalışıyor. Yeterince geliştirdiğini ve onlar da bunun gerçekten işe yaradığını görene kadar bekleyebilirler.
Nereden bilecekler? Adamı herkesten gizledin. Laboratuvarında, evinde, yatağında, evle iş arası yürüdüğü yolda etrafını pahalı dedektiflerle kuşattın.
Onlara gereken tek şey Imperial binasında her şeyi izleyip bilgi veren bir casuslarının olması. Clyde'ın laboratuvarı civarında birçok teknisyen var. Birinin Clyde'ı gözetlemesi yeter.
O halde Clyde Lynch makinesi üstünde çalıştığı sürece emniyette sayılır.
Geçici olarak emniyette dedi Isaac Bell. Clyde'ı ele geçirmek için yaptıkları her girişimde onu Almanya'ya götürüp makineyi yapması için çalıştırmak istedikleri belli olmuştu. Şimdi onu biz çalıştırıyoruz, onlar da seyrederek bekliyorlar. Bir dahaki girişimlerini tetikleyecek şey Clyde'ın işi iyice geliştirmesi veya bizim gardımızı düşürmemiz olacak.
Gardı o kadar uzun süre yukarıda tutmak çok zor oluyor Isaac.
Ben de bu yüzden Craig Rüstungsverk'in Amerika'da ne dolaplar çevirdiğini soruşturuyorum. Bunun ne olduğunu öğrenip engelledikten sonra Clyde ve konuşan filmler makinesi tamamen emniyette olacaklar.
Van Dorn bir kez daha iç geçirdi. Ya çevirdikleri dolap Clyde'ı ve makinesini ele geçirmekse? İstedikleri şey o makine. Sen gemide onlara engel olmasaydın, Clyde'ı ve Bayder Belke'yi bir Prusya şatosunda hapsedip başlarına silah dayayarak çalıştıracaklardı. Böylece bütün dünya konuşan filmleri ilk olarak Almanların gösterdiklerini düşünecekti.
Almanlar zaten buradaydılar dedi Bell.
Burada mıydılar, ne demek istiyorsun?
Burada, Amerika'daydılar. Ben kaçırma girişimine engel olmadan çok öncesinden beri.
Bunu neye dayanarak söylüyorsun?
Clyde'ı trenden kaçırma operasyonuna bir baksanıza.
Chicago'dayken akrobatı bir şekilde trene soktular. 36 saat sonra kıtanın yarısı kat edilmişken New Mexico'da trene sabotaj yaptılar. Atlar hazırdı. Clyde'ı kaçırıp Meksika sınırı ötesinde bir trene bindireceklerdi. Bahse girerim, Veracruz'da bir gemi onları bekliyordu. Ve bütün bu operasyon Clyde'ın onların marzipanların atlatmasından sadece birkaç gün sonra organize edildi. Yeterince açık değil mi Joe? Bütün kıtayı avucuna almış devasa bir kuruluştan söz ediyoruz. Seninle biri on bahse girerim ki, Creek Amerikan fabrikalarının, çiftliklerinin, otellerinin çoğunun gizli sahibidir ve ajanları buralarda yuvalanmışlardır. Christian Zemler büyük bir sessizlik içinde Imperial binasının tam ortasındaki gizli merdivende aşağıya yukarıya inip çıkarak gözlem yapıyordu. Bu gizli aydınlık sayesinde bodrumdan çatıya kadar her kata girebiliyor, kimseye görünmeden her şeyi görebiliyordu. Teras katında gözünü bir gözetleme deliğine dayadı. Sevgilisi savaşa giden bir genç kızın sevgilisiyle ayrılma sahnesini çekiyorlardı. İki genç bu sahnede öpüşüyordu. Zemler üç kat aşağıya inip masasında çalışmakta olan Irina Viorest'i seyretti. Kadının iki tarafında da katın stenograflar vardı. Irina bir taraftan telefonla konuşurken bir taraftan da kadın stenograflara konuşmasını dikte ettiriyordu. Stenograflardan biri yazdıkları notları ulağa veriyor, ulak da odanın bir köşesinde duran telgraf operatörüne iletiyordu. Bu gizli aydınlığı çevreleyen duvarlar bir ayda kalın olmasına rağmen Zemler onun parfüm kokusunu alır gibi oldu. Her katta bulunan gözetleme deliklerinden set atölyelerini, marangozları ve kırmızı ışıklar altında çalışan kimyagerleri, filmlerin kutulara yerleştirilmesini izledi. Bir ara durup 10 dakikalık bir filmin tamamını seyretti. Bu film Imperial şirketi satıcılarına verilecek, onlar da Amerika'nın dört bir yanındaki bayilere ve sinema salonlarına götüreceklerdi. Her şeyin en yenisi vardı, bir şey dışında, 4. kattaki ses kayıt stüdyosu. Christian Zemler kayıt stüdyosunu bir uzman gözüyle inceledi. Her ne kadar bütün donanımlar mevcut olanların en yenisi olsa da her şey antikaydı. Çünkü sözler ve müzik 30 yıl önce Edison ve rakiplerinin fonograf ve gramofonla elde ettiklerinden daha güçlü kaydedilemiyordu. Ne kadar antik olduğunun başka bir göstergesi de orkestranın oluşumuydu. Trompetler, klarnetler ve saksafonlar bir akustik antene çalıyordu. Kemanlar neredeydi? Konturbas neredeydi? Piyano neredeydi? Hiçbir yerde. Bu enstrümanların hiçbiri hak ettikleri şekilde kaydedilemiyordu. Saksafon konturbas yerine çalıyordu. Klarnetle sözüm ona kemanların yerini alacaktı. Banjolar ritim verecekti. Bu koşulları bilmeyen dinleyiciler piyanonun henüz icat edilmediğini düşünebilirlerdi. Tüm General Zemler bütün bunları değiştirebilecek olan adama bir kez daha bakmak için tekrar 8. kata çıktı. Clyde Lynch'in hevesli asistanları oradan oraya koştururlarken dikiz deliğinden onları seyretti. Lynch geç saatlere kadar çalışabilmek için oraya bir yatak getirtmişti. Zemler gördüklerinden memnun kaldı. 4. katın eksikliklerini düzeltecek olan bu bilim insanı Fritz Wunderlich'in seyyar satıcı arkadaşlarının dediği gibi ateş parçasıydı. Lynch bir Prusya zindanına hapsedilse ve başına silah dayansa bundan daha çok çalışamaz diye geçirdi içinden. Zemler 9. kattaki özel dairesine çıkarken Clyde Lynch'in tam istediği yerde olduğunu ve Almanya'yı o günün ölümcül hatasından kurtaracağını düşünüyordu. Ve Isaac Bell'in ikide bir müdahalesine rağmen Donner planı gerçekleşme yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Tüm General Christian Zemler ülkesi dışında askeri görevler yapmıştı. Çin ve Afrika'da savaşmış, yabancıların zaaflarını ve güçlü yanlarını kendi gözleriyle görmüştü. Almanya'nın aynı anda bütün dünyaya karşı girişeceği bir savaşı kaldıramayacağını, Kaiser'in ordusunda ondan iyi hiç kimse bilemezdi. Donner planı, Zemler'in Almanya'yı kurtarma stratejisi, yağmurlu bir gecede karısının Katrina Hall, Rominter Heath'deki av köşkünde hayat bulmuştu. Kaiser II. Wilhelm yaban domuzu avlamak için oraya gelmişti. Kralın birini ziyaret etmesi saraydaki aristokratların ağzını sulandıran nadir olaylardandı. Bunu bilen Zemler de köşkünü onu ağırlayacak şekilde donatmıştı. Aslında Kaiser ordusundaki bu genç generale hep sevgiyle bakardı. Zemler için erkek gibi erkek, asker gibi asker derdi. Zemler'in okuldayken ölümcül düellolar yaptığı söylentilerini ve Pekin'de ve Afrika'da Boerlerle İngilizlere karşı verdiği amansız savaş hikayelerini dinlemekten büyük keyif alırdı. Zemler majestelerinin ona gösterdiği yakınlık için bir neden daha olduğunu sanıyordu. Kollarının anormal uzun oluşunun ve maymuna benzeliğinin farkındaydı. Üstün ırklara özgü yakışıklılığa büyük değer verilen bir orduda gorile veya maymuna benzeyen sıradan bir askerin yükselmesi mümkün değildi. Ne var ki Kaiser'in kendi görünüşü de bir doğum hatası sonucu lekelenmişti. Gelişmemiş olan bir kolu oyuncak bebek kolu gibi sarkıyordu. Belki de bu iki ayna kaçkını arasında bir yakınlık vardı. Yağmur başlayıp da içeriye girdikleri zaman Zemler Kaiser'i kütüphanesine davet edip ona dört nala koşan süvariler, zırhlı trenler, yeni uçan makineler ve Wilhelm'in çok sevdiği dreadnoughtlarla ilgili filmler gösterdi. "Şimdi sayın majesteleri size en yeni silahı göstereceğim." Kaiser gözlerini kısıp perdeye baktı. "Nerede?" "Sinema bir silahtır majesteleri." "Anlayamadım." Üst sınıfların tiyatro ve opera sevdiklerini biliyorsunuz. Öyle de olması gerekir zaten. Sinema işçilerin hayatında daha da büyük bir olaydır. İşçi mahallelerindeki sinemalara ve kintopslara milyonlarca insan gidiyor. Perdede ne gösterilirse zevkle seyrediyorlar, büyülenmiş gibi. Düşünün, milyonlarca insan aynı şeyi seyretmek için, büyülenmek isteyerek, büyülenmeyi umarak toplanıyor. Propaganda için her bakımdan hazırlar. Propaganda mı? Kaiser'in kaşları çatıldı. İngiltere'de sinema demokrasi propagandasıdır diye övünüyorlar. Sinema sevgi ve nefret için daha da iyi propagandadır majesteleri. Dostluk ve savaş, milyonlarca insan seyrediyor. Vereceğiniz mesajı seyredebilirler. Ne mesajı generalim? Christian Zemler yüzünü Kaiser'e yaklaştırdı ve dostluk dedi. Dostluk mu? Zemler derin bir nefes aldı ve bir avcının en önemli erdeminin sabır olduğunu kendine hatırlattı. Kaiser'in yakasına sarılıp ona bağırarak açıklama dürtüsünü bastırdı. Eğer propaganda Alman halkını hiç gerekmeyen bir savaş gemisi filosuna para ödemeleri için ikna edebiliyorsa, propaganda herkesi her şey için ikna edebilirdi. Ne var ki bunları bağırarak anlatması aralarındaki özel bağı yok ederdi. Muhteşem ordularınıza ve donanmanıza büyük saygım var majesteleri. Ama o gün geldiğinde İngiltere, Fransa ve Rusya ile aynı anda savaşmak zorunda kalacağız. Kazanacağız dedi Kaiser. Tren yollarımız askerlerimizi cepheden cepheye, doğudan batıya, batıdan doğuya nakledecek. İki cephede savaş bizi korkutmaz. Evet majesteleri, ama ya üç cephede? Almanya bile aynı anda üç cephede savaşmakta zorlanır. Amerika? Dediğiniz gibi majesteleri, Amerika. Kaiser nihayet anlar gibi oluyordu. Müttefikler. Müttefikler majesteleri. Sinema Almanya'nın düşmanlarını birbirlerine düşürebilir. Propaganda filmleriyle Almanları ve çok sayıdaki Alman Amerikan azınlığını, Amerika'nın dostu, İngilizleri, Fransızları ve Rusları da onların düşmanları olarak gösterebiliriz. Bundan daha güçlü bir silah düşünebiliyor musunuz? Almanlar onların dostu ve İngilizler onların düşmanı. Kaiser ona uzun bir süre baktıktan sonra bu konuyu uzun zamandan beri düşünüyordun değil mi diye sordu. Aniden aklına gelen bir şey değil. Evet majesteleri, bunu çok uzun zamandan beri düşünüyorum. O gün Almanya'nın başlangıcı olmalı, sonu değil. Kaiser Wilhelm güçlü olan kolunu onun omzuna koydu. Yap o zaman dedi, neye ihtiyacın varsa al. Orduya, diplomatlara, bankalara ve buharlı gemi hatlarına ihtiyacım var. Hepsi senin hizmetinde olacak. Zemler'in armağanları bu kadarla kalmıyordu. Askeri bir selamla karşılık vermek yerine elini uzattı. Kaiser'le el sıkıştılar ve birbirlerinin gözlerine baktılar. Size kutsal bir yemin edeceğim dedi Zemler. Pişman olmayacaksınız.
Ne var ki Kaiser çok sıkı fikir değiştirmesiyle ünlüydü. Zemler yağmur hafiflediği için tekrar diğer avcılara katılmayı teklif etmeye hazırlanırken Kaiser'in yüzüne hayallere dalmış gibi bir ifade geldi ve söylediği şey de Zemler'i çok şaşırttı.
Sinema müzik de yapsa ne iyi olurdu değil mi?
Müzik mi majesteleri?
Müzik. Böylece binlerce insan devasa salonlarda müziğin verdiği duyguları dinleyerek hissedebilir. Müzik etkili bir propagandanın anahtarıdır. Müzik insanın içine işler.
Haklısınız tabii majesteleri. Bununla ilgilenirim.
Ama çoğu Amerikan kasabasındaki küçük salonlarda pek az orkestra vardı. Üstelik küçük bir piyanonun da duyguları kabartacağı şüpheliydi. Sinema filmlerinin kendi müziklerini yapabilme ihtimalini araştırınca bu girişimlerin büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandığını öğrendi. Derken çok tuhaf bir şey oldu. Zemler Amerikan seyircilerine Alman propagandası filmler göstermek için Donar planını yürürlüğe sokmuş, Imperial Film Yapım Şirketi'ni kurmuş, film piyasasını kontrol etmek için aracıları ve sinema salonu sahiplerini bir araya getirmiş, dağıtım sorununu halletmişken Viyana'dan çok önemli bir haber gelmişti. Konuşan filmler makinesi gerçekten çalışıyordu. Bunun olacağını Kaiser tahmin etmişti ve işte sonunda gerçekleşmişti. Beiderbecke ve Linz'in konuşan filmler adını verdikleri icatları sinema filmlerini çok daha etkili bir sesle çok daha büyük kalabalıklara aktarabilir, onları ikna edip duygularıyla oynayabilirdi. Müzik ve insan sesi hareketli görüntülerle birleşince milyonlarca insanı kışkırtıp sevgi uğruna savaşmaya yöneltebilirdi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 209.